Ayrım 10.
D. Ulusal bilinç. Ulus, anayasayı kabul ve ilan ederken, yurtta sulh, cihanda sulh ilkesinin, milli mücadele ruhunun, millet egemenliğinin, Atatürk devrimlerine bağlılığın tam şuuruna sahip olarak karar verdiği için, anayasanın değerlendirilmesi de bu ilkelerin ışığında yapılmalıdır. E. Anayasanın amacı. Anayasanın amacı, insan hak ve hürriyetlerini, milli dayanışmayı, sosyal adaleti, ferdin ve toplumun huzur ve refahını gerçekleştirmeyi ve teminat altına almayı mümkün kılacak, demokratik hukuk devletinin bütün hukuki ve sosyal temelleriyle kurmak olduğuna göre, devlet iktidarını kullananlar davranışlarını bu temel amaca uydurmalıdırlar. F. Anayasanın bekçiliği. Anayasanın asıl bekçiliği, bütün kuralların ve kurumların ötesinde, milletin hürriyete, adalete ve fazilete aşık evlatlarına düşer. Böylece anayasa bekçiliği ile direnme hakkı birbirine bağlanmış olmaktadır. Başlangıç bölümü ve ikinci madde, öbür hükümlerle bir araya getirildiği zaman, 1961 anayasasıyla öngörülen devletin temel ilkeleri ve nitelikleri olarak şunlar ortaya çıkıyor. A. İnsan haklarına dayanan devlet ilkesi. İnsan hakları terimi, istisnasız bütün insanların, yalnızca insan oluşlarından dolayı, insanlık onurunun gereği olarak sahip oldukları hakların bütününü kapsar. Terim, bu biçimiyle gerçekleştirilmiş bir durumdan çok varılmak istenen bir amacı, bir ideali belirler. İnsan haklarına dayanan devlet, bu amaca bağlı olan, böyle bir ideale yönelen, insan haklarını kendi varlığının temel nedeni sayan devlet demektir. O devlette, devletle insan karşı karşıya gelmiş değildir. Tam tersine, devlet, kişinin özgürlüğü ile kamunun çıkarını bağdaştıran, her şeyden önce insanın onurunu korumak için var olan bir kuruluştur. İnsan haklarının bu amaç gösterici niteliğine karşılık, her anayasada o anayasayla düzenlenen devletin belirli bir aşamada kendi vatandaşlarına tanıdığı bir haklar düzeni vardır. Bu haklar, karşılıklarındaki ödevlerle birlikte kişi özgürlüğü ile kamu çıkarı arasında o aşamadaki dengeyi gösterir. Nitekim 1961 Anayasası'nın ikinci kısmı, tıpkı 1982 Anayasası'nın ikinci kısmı gibi temel haklar ve ödevler başlığını taşır. Ancak insan haklarına dayanan devlet, bu hakların ve ödevlerin düzenlenmesinde insan onuruna ve kişi özgürlüğüne öncelik tanıyan devlettir. Bu yaklaşımda özgürlük asıl, sınırlama istisnadır. İşte 1961 Anayasası'nın temel haklar ve ödevler kısmı böyle bir anlayışa dayanır. B. Milli Ulusal Devlet İlkesi. 1961 Anayasası yapılırken uzun tartışmalardan sonra 1924 Anayasası'ndaki milliyetçilik ilkesi milli devlet ilkesine çevrildi. Bu değişikliğin gerisindeki düşünce şuydu. Milliyetçi oluş hukuksal bir tanımlama değil, olsa olsa ideolojik bir tutumdu. Ve devleti hukuk açısından tanımlarken böyle bir terime gerek yoktu. Nitekim 1924 Anayasası'nda yine ideolojik birer tutum anlatan halkçılık, devletçilik, devrimcilik ilkeleri de 1961 Anayasası'nda devletin ilkeleri arasına alınmamıştı. Türk Devleti, tek bir ulus bütünlüğü üzerine kurulmuş devlet olarak, örneğin Sovyetler Birliği ve Yugoslavya gibi çok uluslu devletlerden farklı, ulusal bir devletti. 1961 Anayasası'nın 54. maddesi, Türk Devleti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türktür dediğine göre, Türk ulusu vatandaşlardan oluşan bir bütünlük meydana getirmekte, devlet de bu bütünlüğe dayanmaktaydı. Nitekim 3. madde, Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür demekteydi. Devletin nitelikleri arasına ulusçuluk ilkesinin girmeyişinde, ulusçuluk akımının zaman içinde uğradığı değişiklik de rol oynamıştı. Fransız İhtilali ve Napolyon Savaşları boyunca Avrupa'yı ulusçuluk akımı kapladığı zaman, bu akımın iki bakımdan olumlu bir etkisi olmaktaydı. Irk dil ve din birliğinin ötesinde, özellikle inanç ve bilinç birliğine dayanan toplumlar, ulusçuluğu her şeyden önce yabancı boyunduruğuna karşı direnme gücü veren bir akım olarak benimsiyor ve kendilerini bağımsız bir ulus niteliğiyle belirlemek istiyorlardı. Ulusçuluk aynı zamanda içeride de daha demokratik bir düzene geçişin itici gücü olmaktaydı. Ulusçuluk, bağımsızlık ve egemenlik açısından 19. yüzyılın ilk yarısında Avrupa'da oynadığı bu olumlu rolü, Türk toplumu bakımından da Kurtuluş Savaşı sırasında oynadı. Bugün de 3. Dünya ülkelerinin çoğunda ulusçuluğun böyle bir etkisi görülüyor. Ama ulusçuluk, özellikle Batı Avrupa'da, 19. yüzyılın ikinci yarısından başlayarak emperyalizmin, uluslararası çatışmaların, saldırganlığın başlıca kışkırtıcısı olarak kullanılmaya başlandı. Genişlemek, öbür uluslara hükmetmek ya da onların elinden sömürge pazarlarını kapmak isteyenler, ulusların duyguları üzerinde işleyip onları birbirlerine karşı kışkırtmaya çalıştılar. Ulusçuluk, barışa ve insancıl davranışlara göre gerici bir niteliğe bürünmüştü artık. Türk toplumunda da 2. Dünya Savaşı sırasında bazı akımlar ulusçuluğu Orta Asya içlerine yönelmiş bir geri gidişe ve hayalci bir turancılığa dönüştürmek istediler. Bu bakımdan ulusçuluğu bir madde hükmü olarak anayasaya koymak yanlış anlamalara yol açabilirdi. Ulusçuluk cumhuriyetin temel nitelikleri arasında sayılmadı ve anayasadaki bir maddeye de konmadı ama başlangıç kısmında yine de Türk milliyetçiliğinden söz edildi. Bu, milliyetçilik devletin nitelikleri arasında sayılsın sayılmasın tartışmasında bulunmuş ortalama bir yoldu. Böylece dar anlatımlı bir maddeyle yapılamayacak bir tanımlama, başlangıcın üslubu içinde rahatlıkla yapılabiliyor ve bütün fertlerini kaderde, kıvançta ve tasada ortak bölünmez bir bütün halinde, milli şuur ve ülkeler etrafında toplayan ve milletimizi dünya milletleri ailesinin eşit haklara sahip şerefli bir üyesi olarak milli birlik ruhu içinde daima yüceltmeyi amaç bilen Türk milliyetçiliğinden söz edilerek yanlış anlamalar önlenmeye çalışılıyordu. Buna karşılık ulusçuluğun anayasa maddelerinden çıkarılışını ulusçuluktan uzaklaşma sayanları da memnun etmek üzere, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci maddede sayılan ilkelerle birlikte başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan bir devlet olduğu yine aynı maddede ifade edildi. Başlangıç kısmı 156. maddeye göre anayasa metninden sayılacağı için ulusçuluk tanımlanmış ve açıklanmış biçimiyle yine de devletin dayandığı temel ilkelerden biri oluyordu. C. Demokratik devlet ilkesi ve cumhuriyetçilik. 1937 değişikliğiyle devletin ilkelerinden biri olarak 1924 anayasasına giren cumhuriyetçilik, 1961 anayasasında devletin niteliklerini sayan ikinci maddeyle tekrarlanmış değildir. Ama anayasanın birinci maddesi, kurucu meclis çalışmalarında yine Türkiye devleti bir cumhuriyettir olarak tartışmasız ve ayakta alkışlarla benimsenmiştir. Dolayısıyla ikinci maddedeki demokratik devlet ilkesi, cumhuriyet kavramını tamamlayan, ona daha somut ve ayrıntılı bir nitelik kazandıran ilkelerden biri olmaktadır. Cumhuriyetçilik, demokrasiyle sıkı sıkıya bağlantılı olmakla birlikte ondan daha başka bir anlam taşır. Devletin başında halkın bütününü temsil etmek üzere ya doğrudan doğruya halk tarafından seçilen ya da halkın seçtiği bir kurulca dolaylı biçimde iş başına getirilen bir kişi bulunmalıdır. Hükümdar ise bir cumhuriyetin devlet başkanından farklı olarak devletle birlikte halkı temsil etmez. Yalnız devleti temsil eder ve hükümdarlık genellikle bir hanedana mensup olmanın meşrulaştırdığı seçim dışı yollardan el değiştirir. Devletin sürekliliğini temsil eden bir hükümdarın bulunuşu, o ülkenin demokrasiyle yönetilmediği anlamına gelmez. Nitekim tarihsel gelişmeler dolayısıyla devletin bütün öbür organlarını demokratikleştiren ama yine tarihsel nedenlerle hükümdarlığı sürdüren meşruti krallıklar hala vardır. Buna karşılık yalnızca soyut olarak da olsa ulusal egemenlik ilkesine dayanan bir yönetim biçimi, devletteki bütün organların ve en başta devlet başkanlığının dolaylı ya da dolaysız seçimden çıkmış olmasını gerektirir. 1961 Anayasası, devlet şeklinin cumhuriyet olduğu hakkındaki anayasa hükmü değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez diyerek 1924 Anayasası'nın bir başka hükmünü daha tekrarlamış olmaktaydı. Anayasanın uygulanışı sırasında Anayasa Mahkemesi, cumhuriyetin değişmezliğini, yine anayasada sayılan devlet niteliklerinin değişmezliğini de kapsayacak biçimde yorumlamış, bu ilkelerden herhangi birini, örneğin hukuk devleti ilkesini değiştirir, hatta zedeler gördüğü bütün anayasa değişikliklerini teklif bile edilemez bulmuştur. Cumhuriyetçilik yalnız genel oy, seçime dayalı parlamento ve seçilen bir cumhurbaşkanı ile yetinen 1924 Anayasası'ndan farklı olarak, 1961 Anayasası'nda iyice somutlaştırılıp, ayrıntılı kurallara ve kurumlara bağlandığı için bu anayasayla kurulan devletin temel ilkelerinden biri de cumhuriyetçilikten öteye demokratik devlet ilkesi olmaktadır. Siyasal partilerin ister iktidarda ister muhalefette olsunlar demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurları sayılması, kapatılışlarının ancak Anayasa Mahkemesi kararıyla ve anayasada öngörülen nedenlerle olabilmesi, seçimlerin serbest, eşit, gizli, tek dereceli, genel oy, açık sayım ve döküm sayım esaslarına göre yapılması ve yargı gözetimine bağlanması, haklar sisteminin özellikle düşünce, basın, toplanma, dernek ve sendika özgürlüklerinin geniş ve güvenceli olarak düzenlenmesi hep bu ayrıntılı somutlandırılışın unsurları sayılabilir. D. Laiklik ilkesi. 1924 Anayasası'ndaki laiklik ilkesi, çok partili dönemde uğradığı zedelenişlerden sonra 1961 Anayasası'yla hayli katılaştırılmış hükümlere bağlanmaktaydı. Dinin ve din duygularının kötüye kullanılması 19. maddeyle yasaklanıyor, din eğitimi isteğe bağlı kılınıyor, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın genel idare içinde yer aldığı da belirtiliyordu. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin laiklik niteliğini koruma amacını güden devrim yasalarının anayasaya aykırılığını ileri sürmek, 153. maddenin böyle bir anayasa yorumunu engelleyen anlatımıyla yasaklanmış oluyordu. E. Sosyal devlet ilkesi. Bu 1961 Anayasası'nın yepyeni bir ilkesi. Öbür ilkelerin hepsiyle ilgili başlangıçları 27 Mayıs 1960 öncesinin anayasa tartışmalarında bulmak mümkün. Sosyal devlet ilkesi ise 27 Mayıs'tan hemen sonraki tartışma ortamında oluşan ve o dönemle birlikte söz sahibi kılınmış yeni toplum güçlerinin özlemlerini yansıtan bir ilke sayılabilir. Sosyal devlet, genellikle vatandaşların toplum içindeki durumlarıyla ilgilenen, onlara asgari bir yaşam düzeyi sağlamayı ödev bilen devlet diye tanımlanır. Ama daha çok, gelişmiş Batı toplumlarının 20. yüzyılda eriştikleri refah devleti anlayışını yansıtan bu tanımlama, Türk toplumu gibi gelişmekte olan bir toplum için yeterli sayılamaz. Gelişmiş ülkelerin sosyal devlet anlayışı, zaten yüksek olan toplam ulusal geliri daha iyi paylaştırmaya, dolayısıyla toplumun çeşitli kesimleri arasında gelir aktarmalarını gerçekleştirmeye yönelik. Oysa Türk toplumu gibi bir toplumda sosyal devlet ilkesinin gerçekleşmesi, sosyal adalet içinde hızlı kalkınmanın sağlanmasına ve bu amaçla ekonomik yapıda gerekli temel değişikliklerin yapılmasına bağlı. Onun içindir ki 1961 Anayasası yalnızca ailenin, ananın ve çocuğun korunması, dinlenme, ücretli izin ve adaletli ücret, sağlık ve konut hakkı, öğrenimin sağlanması, tarımda emeğin değerlendirilmesi gibi sosyal devlet ilkesinin alışılmış sonuçlarıyla yetinmiyordu. Bunların ötesinde anayasadaki 10. maddenin 2. fıkrasıyla devlete genel bir ödev de yüklenmişti. Devlet, kişinin temel hak ve hürriyetlerini, fert huzuru, sosyal adalet ve hukuk devleti ilkesiyle bağdaşamayacak surette sınırlayan, siyasi, iktisadi ve sosyal bütün engelleri kaldırır, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlar durumunda olmalıydı. Ayrıca anayasanın 41. maddesi, sosyal devlet ilkesi ile kalkınma arasındaki bağlantıyı vurgulamaktaydı. İktisadi ve sosyal hayat, adalete, tam çalışma esasına ve herkes için insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesi sağlanması amacına göre düzenlenir. iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı demokratik yollarla gerçekleştirmek, bu maksatla milli tasarrufu artırmak, yatırımları toplum yararının gerektirdiği önceliklere yöneltmek ve kalkınma planlarını yapmak devletin ödevidir. Ancak sosyal devlet ilkesine ilişkin devlet ödevlerinin yerine getiriliş ölçüsü, 1961 Anayasası'nın 1950 tarihli Hindistan Anayasası'ndan esinlenerek getirdiği esnek bir kurala bağlanmaktaydı. 53. maddeye göre devlet iktisadi ve sosyal amaçlara ulaşma ödevlerini ancak iktisadi gelişme ile mali kaynaklarının yeterli ölçüsünde yerine getirecekti. F. Hukuk devleti ilkesi. Daha önceleri sözü pek sık edilmekle birlikte 1924 Anayasası'nda açıkça belirtilmemiş olan hukuk devleti ilkesi 1961 Anayasası ile açıklığa kavuşturulup ayrıntılı kurallara bağlanmaktaydı. Hukuk devleti, Almanca'daki Rechtsstaat deyimi olduğu gibi yansıtan bir söz. Vatandaşlarına hukuk güvenliğini sağlayan devlet anlamına geliyor. Peki hukuk güvenliği ne demek? Biçimsel olarak alınırsa, devlet açık ve belirgin hukuk kuralları koyup, kendi de bunlara uyduğu zaman güvenlik sağlanmış sayılabilir. Vatandaş hesaba katması gereken kuralların neler olduğunu, keyfi uygulamalarla karşılaşmayacağını bilir. Güvenle yaşar. Temel hakların anayasada sayılması, yasalarda anayasaya uygunluğun ve yönetimde yasalara bağlılığın sağlanması, yargı kuruluşlarına güvenilir kılacak bağımsızlık koşullarının yaratılması, kazanılmış haklara saygı, suç ve cezaların yasallığı, cezaların geriye yürümemesi, hukuk güvenliğini biçimsel olarak gerçekleştirmek açısından 1961 Anayasası ile yeni getirilen ya da sağlamlaştırılan esaslardır. Fakat hukuk devletini bu biçimsel yönüyle bırakmak tehlikeli bir sonuca da götürebilir. Ya bilinmesini, uyulmasını ve bağımsız organlarca herkese eşit olarak uygulanmasını istediğiniz hukuk kötü, eşitliğe ters düşen, haksızlığı koruyan bir hukuksa ne olacak? Onun içindir ki hukuk devleti ilkesinin 1961 Anayasası'ndaki öbür ilkelerle ve en başta sosyal devlet ilkesiyle birlikte ele alınması, anayasanın bütünlüğü içinde değerlendirilmesi gerekmekteydi. 1961 Anayasası bu nedenle başlangıcında demokratik hukuk devletini bütün hukuki ve sosyal temelleriyle kurmak amacından söz etmekteydi. Demek ki çeşitli yollardan kendisine güvenilir duruma getirilecek olan hukuk, demokratik ve sosyal devlet ilkelerine de uygun olması gereken bir hukuktu. Bu son örneğin ortaya koyduğu durumu daha geniş bir biçimde ifade etmek ve şöyle bir sonuca varmak hiç yanlış olmaz. Bütün anayasalar gibi 1961 Anayasası da devlet için getirdiği ilkelerin bütünlüğü çerçevesinde değerlendirilmesi gereken bir anayasadır. İlkeler teker teker değil, birbirleriyle bağlantılı olarak yorumlanmalıdır. Soru 21. 1961 Anayasası ile getirilen kurumların ve kuralların gerisindeki ana düşünceler nelerdi? 1961 Anayasası, 1924 Anayasası'na hatta daha önceki bütün Türk anayasalarına oranla hayli uzun bir metindi. Geçici olanlarla birlikte sayısı 168'e varan maddelerin bir kısmı eski anayasalarda aynı konuları düzenlemek için konan hükümlerden de daha çok yer tutmaktaydı. Bu uzunluk, büyük ölçüde 27 Mayıs'tan sonra beliren anayasacılık hareketinin niteliğiyle ilgili. Bütün sorunlarının yeni bir anayasayla çözüleceğine inanan bir toplum, bütün sorularının cevabını da anayasada görmek istemiştir. Tasarının hazırlanışı sırasında gerek İstanbul Bilim Kurulu'nun, gerekse kurucu meclisteki anayasa komisyonunun çalışmaları, her çevreden gelen isteklerin, anayasaya bununla ilgili bir madde konulsun dileklerinin baskısı altında geçmiştir. Bazen komisyonlar da bu eğilimden kendilerini kurtaramamışlar, genellikle anayasa konusu yapılmayan sorunları anayasa maddeleriyle çözmeye çalışmışlardır. Bunun en tipik örneği ormanların korunması ve geliştirilmesiyle ilgili olan 131. madde. Yalnız bu gibi durumları pek de olağan dışı saymamak gerek. Başka ülkelerde de zihinleri toplayan, ulusal bilinçte bir sabit fikir olarak yer eden sorunların anayasalara girdiği, hukuksal düzenlemelere konu olduğu görülüyor. Bir de 1924 metnindeki kısalığın yarattığı tepkiyi hesaba katmak doğru olur. O anayasa neredeyse hukuk vecizliğine örnek sayılabilecek kadar kısa hükümlerle doluydu. Ne var ki anayasanın olanaklarını kendi keyfi tutumları için kullanmak isteyenler, hükümlerin kısalığını birer boşluk sayıp bundan yararlanmaya çalıştılar. Tepki olarak da 1961 anayasasının yapılışında genellikle hukukta kazuistik yöntem denen tutum ağır bastı. Yani akla gelebilecek ve mümkün olabilecek bütün durumları düşünüp bunlarla ilgili kuralların önceden konulmasına çalışıldı. Ayrıca yasaların yapılışındaki yeni mekanizmanın düzenlenmesi gibi konularda gerçekten ayrıntılı hükümlerin geliştirilmesini, hassas dengelerin iyice belirtilmesini gerektiriyordu. 1961 Anayasası yalnız biçim bakımından değil, öz bakımından da bir tepki anayasası olarak değerlendirilir. Bu eski bir anayasanın yerini alan her anayasa için bir ölçüde doğaldır. Ama 1961 Anayasası'ndaki tepkiler 1924 Anayasası'na yönelik olmaktan çok 1950-60 arasındaki dönemin siyasal yaşamına yönelik tepkilerdi. İstanbul Bilim Kurulu'nda olmasa bile Temsilciler Meclisi'nin Anayasa Komisyonu'nda ve Genel Kurulu'nda egemen olan düşünce 1924 Anayasası'nı o dönemdeki olayların tek sorumlusu olarak görmeyen ancak demokrasi dışına çıkacak iktidarları frenlemek bakımından o anayasadaki eksiklikleri gidermek amacını güden bir düşünceydi. Bununla birlikte 1924 ve 1961 anayasaları arasında önemli bir başkalık var. Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletin yegane ve hakiki mümessili, temsilcisi olup, millet namına hakkı hakimiyeti istimal eder, egemenlik hakkını kullanır, diyen 1924 Anayasası'na karşılık, 1961 Anayasası, millet egemenliğini anayasanın koyduğu esaslara göre yetkili organlar eliyle kullanır, demekteydi. Parlamento artık egemenliği kullanan tek organ olmaktan çıkmakta, anayasadaki yetkili organlardan ancak biri olmaktadır. İlk bakışta pek soyut ve kuramsal gözüken bu başkalık, aslında çok derinlere inen bir değişikliğin belirtisidir. Parlamentonun egemenliği kullanan tek organ olmaktan çıkıp, bu konuda ancak yetkili organlardan biri durumuna gelmesi, 1920'den başlayan ve 1924 anayasasıyla perçinlenen bir gelişmeyi tersine çevirmiş oluyor. Genel oydan çıkan organın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sistem içindeki ağırlığı azaltılmıştır. Buna karşılık doğrudan doğruya seçimden çıkmayan ve bir kısmı genel oydan çıkmış organlarca dolaylı olarak seçilen, bir kısmı ise genel oyla hiç bağlantılı olmayan bir takım organlar, meclis ile birlikte ulusal egemenliği kullanır duruma getirilmişlerdir. Parlamentoca seçilen bir cumhurbaşkanı ve üyelerinin çoğunluğu yargı organlarınca seçilen bir anayasa mahkemesi egemenliğin kullanılışını meclisle paylaşmaktadırlar. Meclis üstünlüğüne dayalı bir demokrasi anlayışı yerine, meclisteki çoğunluk iradesinin meclis dışındaki başka organlarla dengelendirildiği değişik bir demokrasi anlayışı gelmektedir. Bu, çok dramatik ve Türk siyasal yaşamı üzerindeki etkileri hala sürüp giden bir değişmedir.